Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 5 Şubat 2020 Çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Önümüzdeki dakikalarda son gelişmeleri uluslararası politikada size aktarmaya çalışacağım. Tabii başa çıkan mesele, konu İdlib'deki gerilim devam ettiğini söylememiz mümkün. Suriye ordusunun Soçi mutabak uygulanmayan demek lazım. Uygulanamayan Soçi mutabakatının koşullarını yerine getirmek üzere özellikle de M4-M5 karayolunu açmak üzere operasyonları devam ediyor. Tabii Türkiye'nin takviye güç göndermesi devam ediyor. Karşılıklı mesajlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün uçakta Ukrayna dönüşü açıklamaları vardı. Bugün grup toplantısı vesilesiyle açıklamalar yaptı, mesajlar verdi. Hem başta da Suriye ordusuna kendi topraklarından çıkması için mühlet verdi Cumhurbaşkanı ay ortasına. Sergey Lavrov'un çok uzun bir mülakatı var. Rusya'nın süreci nasıl gördüğünü aslında ifade eden bir mülakat. Birazdan aktaracağım size. Tabii dünyadan başka başlıklar da var. Libya ile ilgili hareketlenme, Cumhurbaşkanı'nın Vladimir Putin dışında Merkel'le telefonda görüşmesi ve Amerika'da bu gece aşağı yukarı 12 civarında Senato'da azil oylaması var. Öncesinde dün akşamda Trump'ın birliğin durumu konuşması vardı. Orada verdiği mesajlar vardı. Hepsini size aktarmaya çalışacağım. Önümdeki zaman itibariyle Çin'deki koronavirüsle ilgili son bilgileri de aktarmaya çalışacağım. Ama tabii biz İdlib'e bakacağız. İdlib'de gerilimi azaltmak için girişimler devam ediyor. Nasıl olabilir? Yolu yordamı ne olabilir bunun? Hakikaten Türkiye neler yapabilir? Bütün bunları Maltepe Üniversitesi'nden Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, öncelikle İdlib'deki gerilimin artması, Amerikan yönetiminin art arda verdiği mesajlar ve Rusya'nın çatışan tarafları yatıştırma, teskin etme merkezi, uzlaştırma merkezinin özellikle de El-Kaide bağlantılı yardım örgütleri, beyaz miğferlerin yeni bir kimyasal mizansenine dikkat çekmesi çok önemli. Bu kadar gerilimli zamanlarda bir şekilde Suriye ordusu zaten ilerlerken dünyanın tepkilerini çekmek ve Amerika'nın kendisini vurmasını sağlamak için kimyasal saldırıda bulunduğu iddiaları ortaya atılmıştı ama en son o PCV skandalında bu iddiaların bizzat teknik uzmanlar tarafından çürütülmesine rağmen raporlama kısmında sahtekarlık yapıldığı ortaya serilmişti. Bütün bu geçmişte bunun üzerine Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar Suriye'yi vurdular yalan istihbarat üzerine ama bunun tekrarlanmayacağının garantisi var mı? Yok. Özellikle de uluslararası medya gücünü, sosyal ağlarda gücü ellerinde tutanlar işte Suriye ordusu bunu yaptı diyebiliyorlar. Bilim adamlarının, uzmanların raporlarını çarpıtabiliyorlar. Tekrar yapabilirler, Suriye'yi vurmak için gerekçe olarak kullanabilirler. Bu yüzden de alınan istihbaratlarla ilgili her türlü bilgiyi Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi paylaşıyor. Bu sefer de Zerba yerleşiminde beyaz miğferler yani El-Kaide'nin terör örgütü, El-Kaide terör örgütünün yardım örgütü kanadı MI6 Britanya istihbaratı tarafından kurulmuştu. Onların temsilcilerinin teröristlerle birlikte hükümet güçlerini sivil halka zehirli madde kullanıyormuş gibi gösteren mizansen videosunun çekimlerini tamamladıklarını duyurdular. bilinmeyen bir kimyasal mühimmatla, zaten hep böyle oluyor. Sarin mi yoksa işte başka bir şey mi diye tartışılıyor, ardından sonra da Suriye vuruluyor. İşte böyle bir mizansen olduğu, yayınlanmak üzere hazır olduğu vurguları yapılmış vaziyette daha önceki istihbaratlarda duyurulmuştu. Şimdi tabii hal böyleyken gerilim devam ediyor. Dün Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda konuşmasının ihtimal dışı tutulmadığını söylemişti. Erdoğan başvuruda bulunmuş, telefon açmış ve Putin'le konuşmuş. Akşam saatlerinde haberi geldi. Açıklamalar dikkat çekici bir biçimde birbirinden farklı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğu, benzer saldırılara karşı Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtmiştir diyen bir açıklama söz konusu. Hatırlatalım, Rusya Federasyonu Türkiye'nin takviye birliklerin yöneldiği noktaya dair kendisine bilgi vermediğini söylemişti. Suriye ordusunun cihatçı grupları hedef alırken bu durumda hatayla, bilerek değil, bu çıkıyor bu açıklamadan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef olduğu vurgusu vardı. Sergey Lavrov da bunları tekrarlıyor dünkü sözünü ettiğim uzun söylesinde. Şimdi görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmeler de ele alındı denilmekle yetinildi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında. Kremlin'in açıklamasında ise farklı bir formülasyon var konuşmaya dair. İki tarafında, iki liderinde gerilimden, İdlib'deki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdikleri aktarılıyor Kremlin'in açıklamasında. Türk tarafının girişimi üzerine görüşmenin gerçekleştiği, yani Erdoğan aramış Putin'i, o var. Putin'in terörist grupların İdlib'de ani etkinliğine dikkat çektiği belirtiliyor. Bu örgütlerin saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını yitirdiği kaydediliyor. Aşırılık yanlılarının etkisiz hale getirilmesi için ortak çabaların arttırılmasını öngören İdlib anlaşmalarına titizlikle uyulması gerektiğinin de altını çizmiş Putin. Suriye'deki koordinasyonun etkisini arttırma amacıyla acil tedbirlerin alınması savunma bakanları tarafından bir dizi mesele konuşulmuş. Cenevre'de Anayasa Komitesi kapsamında taraflar arası diyaloğa destekler teyit edilmiş. Libya konusunda da Türk açıklamasında detay yoktu. 19 Ocak'ta Berlin Uluslararası Konferansı'nda varılan anlaşmaya uyulması gerektiği dile getirilmiş. Kremlin açıklaması bu şekilde. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan dün Ukrayna'dan dönüştü, uçakta yaptığı açıklamalar vardı. Eksene yetişmemişti, hemen sonra düşmüştü haberler. Özellikle Cumhurbaşkanı, Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var vurgusu dikkat çekiyor. Ukrayna ziyaretini değerlendirmiş, dün aktarmıştım size 500 konut yapalım Tatarlara diye, ki Tatarların da tepkileri var, birazdan aktaracağım bu konuda. Ama asıl İdlib'le ilgili mesajları önemli. Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ateşinde, Suriye'nin cihatçılara yaptığı ateşte hedef olmasıyla ilgili 76 yanıt verildiği ve 76 rejim mensubunun öldürüldüğü söylüyor. Rus tarafına koordinatlarıyla birlikte arkadaşlarımız verdiler diyor. Sivil katliama, göç dalgasına karşı gözlem noktalarımız yerinde kalacak diyor. Gözlem noktaları çekilmeyecek, öyle diyor Cumhurbaşkanı. Uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmeli. Aksi takdirde diyor, icraat istiyoruz diyor. Diğer adımları atma girişimine de başlayacağız diyor. Ne demek istediğini ben anlamadım. Kapılar açıp sığınmacıları bırakırız mı demek istiyor? Yoksa Avrupalılar Suriye'yi işgal etsin mi istiyor? Anlayamadım. Libya'da işte ulusal mütabakat hükümetiyle ilgili gelişmeleri izlediklerini söylüyor Cumhurbaşkanı. Tabii sorular da olmuş. Şöyle bir vurgu var. Barış Pınarı gibi kapsamlı bir operasyona girişebilir mi Suriye toprakları? Türkiye tekrar, şimdi orası tabii şey de değil, hani içeride Türkiye bir şekilde öyle sınırda 3 kilometre 5 kilometre değil, daha da mı ilerleyecek soruları çıkıyor. Şöyle demiş Cumhurbaşkanı, bunlar demek ki şaka yaptığımızı zannediyorlar. Bu operasyon yapıldı ama bugün yapılan operasyonların ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim. Durmayacağız, kararlılıkla devam edeceğiz. Neye devam edilecek anlayamadım ben. Her şey, ama bir yandan da dediğim gibi ciddi bir çatışma riske girmeye gerek olmadığını Rusya ile, çünkü çok stratejik ilişkiler olduğunu, nükleer enerji, efendim Türk Akım Projesi, S-400 konusu, turizm, bunları saymış Cumhurbaşkanı. Biz bunları görmezden gelemeyiz. Tabii ki her şekilde oturacağız, konuşacağız, öfkeyle değil, çünkü öfkeyle kalkan zararla oturur diye de eklemiş. Hakikaten yatıştırıcı sözler gibi gözüküyor. Avrupa'dan destek beyanı olmadığını söylemiş. Yok, zaten baştan beri de olmuyor. Libya'da ambargo ihlaliyle suçlanıyor Türkiye. Fransa tarafından ve Almanya'da endişeliyiz açıklaması yapmıştı. Yakınmış Avrupalılardan Sarac'ın meşruluğunu kabul ediyorlar göya ama Hafter'i savunuyorlar demiş Cumhurbaşkanı. Yüzyılın anlaşması Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan müspet adımlar geldi. Reddettiler Trump'la Netanyahu'nun anlaşmasını diyor. Filistinliler sıkı duruyor diyor. Bundan bir şey çıkmaz diyor. Oraya Kipalıları toplamışlar. Trump'la Netanyahu'nun açıklamasına atfediyor. 3-4 tane de malum Arap elçisi diyor. Ama Suudi Arabistan kralını anlayamamış durumunu. Öyle diyor Cumhurbaşkanı. Daha aramamış. Tam tutumunu anlayamamış galiba. Dönem başkanı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Suudi Arabistan olumlu netice çıktığına göre herhalde müspet hani Filistinlileri savunuyorlar demeye getiriyor. Ukrayna'nın resmi selamlaması konusunda ki darbe olunca 2014'te meydan darbesi yapılınca neonaziler aslında banderistler 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sı ile birlikte hareket eden aşırı milliyetçi Ukraynalıların selamlaması kabul edilmişti. Ondan önce böyle değildi. Onu yapmıştı. Slava şan olsun Ukrayna'ya diye Cumhurbaşkanı. Tabii Rusya'da çok eleştirildi. Çünkü doğrudan bir nazizm anlamına geliyor bu Rusya halkları için. Tabii Sovyetler halkları için demek lazım. Ukraynalılar da dahil. Zaten aynı ülkenin parçasıydı bu insanlar. Uzun zaman değil. Çok kısa zaman öncesine kadar. Cumhurbaşkanı bu bir kere Ukrayna'nın resmi selamlaması. Özgür bir ülke değil mi Ukrayna? Devlet başkanı, her gelen devlet başkanı bu ifadeyi kullanır demiş. Bize gelenler de merhaba asker diyorlar demiş. Ama dün de anlatmıştım size. Bu konuda tabii aslında işin aslının tam da öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü dün Medya Günlüğü sitesinde haberi vardı Fuat Safarov'un. Orada belirtiyor ki 2018'de Merkel gidiyor. Tabii Merkel nazizm ne demek biliyor. O bölge nazilerden neler çekti, faşizmden neler çekti biliyor. O yüzden Merkel şan olsun Ukrayna'ya dememiş. Merhaba asker demiş. Dolayısıyla demek ki böyle bir zorunluluk da yok. Cumhurbaşkanı demeyi tercih etmiş demek ki. Bugün de konuştu Cumhurbaşkanı. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırının Türkiye açısından yeni bir dönemin miladıdır demiş. Ne anlamda demiş bilmiyorum. Ama derin ilişkilere sahip olduğumuz Rusya'dan tek beklentimiz hassasiyetleri anlaması demiş. Hassasiyetleri anlamak ne demek? Tabii onu göreceğiz. Enteresan ifadeleri var. Adana mutabakatı Türkiye'nin gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor diyor. Evet de gözlem noktası kurma, 30 kilometre 40 kilometre içeri girme hakkını tanımıyor. Adana mutabakatı ortada zaten bir şekilde. Suriye topraklarında ne işiniz var diyor. Amerika'yı da davet etmediler. Ha, Türkiye'yi Amerika konumuna mı şey yapıyor? Amerika işgalci güç çünkü. Elimizde kapı gibi Adana mutabakatı anlaşması var. Tekrardan herhalde Adana mutabakatını anlatmak lazım. Çünkü insanlar içeriğini bilmeyince Türkiye'nin Suriye'de Adana mutabakatı çerçevesinde bulunduğunu zannedebilirler bu sözlerden. Değil tabii ki. Adana mutabakatı da çok unutulmuştu Türkiye tarafından. Bunu hatırlatan da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin. Ara çözüm için hani Türkiye'ye sınırda bir tampon sağlamak, güvenlik kaygılarını tabii ki tespit etmek de gerekiyor. Türkiye'nin haklı güvenlik kaygıları var ama tabii Suriye topraklarında derinlemesine 30 kilometre, 40 kilometre, 100 kilometre toprak sahibi olmak başka bir şeye giriyor. Ama Cumhurbaşkanı Adana mutabakatı demiş. Enteresan. Ve Putin'le görüşmesini aktarmış kendisi. Burada da demiş ki Şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak. Suriye ordusuyla savaşa mı girecek Türkiye sorusu çıkıyor buradan ki Hasan Ünal'a soracağız. Profesör Hasan Ünal'a neyi kastediyor? Rejim nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik mukabil şekilde cezalandırılacaktır diyor. Tabii Suriye hükümeti ve Rusya bu cihatçı grupların Hümeymi Müssü, Halep, dış mahalleler oradan görüntüler var. Asıl onların saldırdıklarını söylüyor. Kendilerinin sivilleri hedef almadıklarını söylüyor. Cumhurbaşkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de serbestçe hareket edeceği, gerektiğinde operasyon yürüteceğini söylemiş. Bir de tabii askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı, dost unsurlardan kastı ne acaba Cumhurbaşkanı'nın? Çünkü Rusya orada Sergey Lavrov haydut dedi ama teröristlerin üstelik de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca Türkiye'nin de terörist olarak tanıdığı grupların bulunduğunu söylüyor. Bunlar herhalde kastedilmiyor olsa gerek dost unsurlarla. Yine de Rusya ile dostluğun ve işbirliğin sürmesine özel önem verdiklerini belirtmiş. Putin'le yeniden bir araya gelmekten bahsetmiş. Yüzyılın anlaşması için bir de tabii birazdan aktaracağım. Trump'ın birliğin konuşması sonrası Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi konuşma metnini yırtıp atmıştı. Görüntüleri var. Onu almış Cumhurbaşkanı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye de bir yakıştırma yapmış. Çok anlayamadım ne demek istediğini ama Filistin'in İsrail'e peşkeş çekilmesini kim içine sindirebilir demiş. Amerika'nın da gerek kendisine gerek istihbarat başkanı Hakan Fidan'a tehdit savurduğunu savunmuş. Evet. Suriye yönetimi Kürtlere pasaport dahi vermezdi, kimlik kartı vermezdi demiş. Enteresan. Tabii Suriye'nin kendi Kürt vatandaşları var. Bir de Irak'tan Suriye'den göç etmek zorunda kalan, o da Türkiye'deki 1990'lı yıllardaki en büyük çoğunlukla oradan savaştan aslında kaçanlar. Onlara pasaport kimlik vermedikleri doğru, 300 binle ifade edilen, 300 ile 600 bin arası ifade edilen bir rakam. Ama Suriye'nin kendi vatandaşları var tabii, kendi Kürtleri var. Onları da belirtmek gerekiyor. Tabii ki Kürtlerin de orada Arap kemeri kurulduğu, aslında oraların, biliyorsunuz bu topraklar öyle yerler ki göçlerle oluşmuş. Herkes bir yerden bir yere göç etmiş. Kendiliğinden tabii değil tabii, zorla devlet yapıları, otoriteler, aslında Anadolu toprakları zaten dediğimiz yer göçlerle, göç ettirmelerle oluşmuş bir yer. Onu alanlar da var elbette ama kim nerede 30 bin yıldır var onu bilmiyorum açıkçası. Tabii ki modern Suriye Arap hegemonyasında, egemen kültüründe hemen hemen dünyadaki her ülke gibi kurulduğu için böyle bir şey var. Ama modern dönemde kendi vatandaşları Kürtlere kimlik kartı vermediği tabii doğru değil. Onlar tabii ki daha sonra başka ülkelerden, modern ulus devlet anlamında kurulmalardan sonra başka ülkelerden göç edenler. Onu da belirtmek lazım. Ama Cumhurbaşkanı Misak-ı Milli'yi kastediyor. Yani burada genişleme atfı var. Türkiye'nin sınırlarını Misak-ı Milli o anlama geliyor. Öyle bir mefhum aslında ama hiçbir zamanda zaten hayata geçirilmesi düşünülmüş bir mefhum değil modern Türkiye Cumhuriyeti itibariyle. Çıkışta da Yunan vekil, ırkçı bir milletvekilinin Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtması vardı, tepki çekmişti. Ona tepki göstermiş doğal olarak Cumhurbaşkanı. Irkçılara tepki göstermek lazım zaten. Efendim, aynı zamanda bugün mühimmat ayırma ayıklama tesisini devreye alma töreninde konuşmuş. Orada da F-35'leri vermemekle Türkiye'yi tehdit edenlere en güzel cevap milli savaş uçağımız demiş. Bunların motorları falan çok milli olamıyor galiba bir takım parçaları ama. Sergei Lavrov'un detaylı açıklamaları var. Gerilim azaltma bölgesine Türkiye'nin asker gönderdiğine dair bilgiler. Bilgiler olduğunu, Rus ordusunun durumu takip ettiğini söylemiş. Süreci özetlemiş aslında. 2018-2019 iki Soçi mutabakatı var. Rus tarafının yazılı, somut bu belgelere uyduğunu, Türkiye'nin uymadığını, Türkiye'nin kilit yükümlülüklerini yerine getirmediğini, Heyet Tahrir Şam adını alan Nusra Cephesi, yani El-Kaidecilerin o bölgenin %90'ını ellerinde tuttuklarını söylemiş. Rusya'nın bu gerilimi azaltmaya yardımcı olup olamayacağını sormuşlar. Tek başına yardımcı olamayacağını belirtmiş. Bugüne kadar Batılıların Suriye'nin tek parça halinde kalmasını engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını söylemiş. Baltalamaya çalıştıklarını, tek Astana sürecinin tek başarılı süreç olduğunu söylemiş. Dört gerilim bölgesinde uzlaşıldığı, hepsinin halledildiği Türkiye'nin desteğiyle, İdlib'in geriye kaldığı, bu bölgede ayrı ayrı Türk ve Rusya devletlerinin mutabakatlara vardığı, Türkiye'nin bir takım sorumlulukları üstlendiğini söylemiş. Şartlar konulduğunu söylemiş. BM Güvenlik Konseyi listesinde bulunan terörist gruplar ateşkes rejimine dahil edilmeyecekler ve dahil edilemezler demiş, noktayı koymuş. Türkiye'nin kökten bu çözüm için bir çift kilit sorumluluğu yerine getirmediğini, haydutların provokatif eylemlerini kesmedikleri, Rusya üslerine hedef aldıklarını, Suriye ordusu ve sivilleri öldürdüklerini söylemiş. Dolayısıyla da en son insansız araçlı saldırıya atıf yapmış. M4-M5 o karayolunun açılmadığını söylemiş. Silahtan arındırılmış 10-20 kilometre derinliğinde kuşağın kurulmamış olduğunu söylemiş. Dolayısıyla demiş, bunu şimdi Suriyeliler yapıyor. Tatarlarla ilgili söylemleri de var. Onları da aktaracağım birazdan. Tabii ki Rusya'dan mesajlar geliyor. Türkiye, Rusya Türkiye'nin çıkarlarını da dikkate alıyor. Ancak tabii özellikle Rus siyaset bilimci Sergey Markov'un yazısı dikkat çekici. Suriye ordusunun sabrının tükendiğini, çünkü İdlib bölgesindeki şartların yerine gelmediğini, dolayısıyla da kendilerinin harekete geçtiğini söylemişler. Hedefi de bir kere daha tekrarlamış. Suriye hükümetinin stratejik karayollarını kontrol altına almaya çalıştığını söylemiş. Evet, onu yapmaya çalışıyorlar. Pompeo'nun Dışişleri Bakanı Amerika'nın açıklamaları var. Türkiye'nin yanında duruyoruz. Kendini savunma eylemiyle misillemesini destekliyoruz demiş. Tabii Amerikalılar tabii Türkiye ve Suriye'nin çatışmasını herhalde görmekten memnuniyet duyarlar. Zaten rejimi devirmeye hala çalıştıkları için Amerikalı Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de benzer bir açıklama yapmıştı zaten. Bu arada Amerikalılar Barış Pınarı, yani Fırat'ın doğusundaki Türkiye'nin harekatı nedeniyle Türkiye ile istihbarat işbirliği programını durdurmuşlar. Reuters'ın haberi bu. Türk yetkili de doğrulamış. Evet. Pompeo Ukrayna'yı ziyaret etmişti Cumhurbaşkanı'ndan hemen önce, dikkat çekici bir biçimde. Kapalı kapılar ardında özellikle Kırım Tatar aktivistleri, ki bunlar İslamcılar, daha çok Kırım'daki Tatar İslamcılar bunları destekliyorlar. Onlara demiş ki Kırım kaybedildi, dünya aktörleri bunu anlıyor. Ukrayna Kırım'ı verdi, Rusya ise elinden bir şey alınacak bir ülke değil demiş. Doğru söylemiş, bunu tabii kameralar önünde söylemesi çok zor, çok kolay değil. Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal Kültürel Özellik Başkanı Eyvaz Umerov ise Cumhurbaşkanı'nı eleştirmiş biraz açıkçası. Özellikle 500 konut hikayesi. Hepimiz demiş TİKA'nın programı kapsamında konut satın alma programının nasıl olduğunu hatırlıyoruz. Bürokratların ceplerine gitti, kimseye bir faydası olmadı demiş bunu, bunun. Enteresan. Demek ki daha önce Kırım Tatarları ile ilgili böyle projeler geliştirilmiş ama bir işe yaramamış. Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım daveti vardı biliyorsunuz Nisan ayında. Hala da geçerli bu. En büyük cami inşa ediyor Rusya orada. Davetin geçerli olduğunu, reddedilmediğini söyledi. Ben reddedildiği hatırlıyorum ama Sergey Lavrov öyle demiş. Bir de bu Slava, şan olsun Ukrayna'ya, Nazi selamını anımsatmış Sergey Lavrov. Kırım'da ne Kırım Tatarları ne başka bir halkın hakları ihlal edilmiyor demiş kendisi. Ben Türkiye'li komşularımızın Kırım'a şiddet kullanımını da içeren yürüyüş eylemlerini, ki İslamcılar Cemilov'un takipçileri bunu değerlendiriyor. Bunların yürüyüş eylemlerini planlayan milliyetçi radikallerle oynamayacaklarını, banderist retoriğe başvurma girişimleri yoluyla benzer tavırları teşvik etmemelerini bekliyorum demiş Sergey Lavrov. Yani radikal ve milliyetçi ve İslamcıları Türkiye'nin desteklememesi çağrısı olarak da alabiliriz bunu. Bu arada Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekili Ruslan Balbek, Cumhurbaşkanı'nın kendi gözleriyle görmek üzere bizzat Kırım'ı ziyaret etmesi gerektiğini söylemiş. Sadece Putin değil, kardeş dediği Kırım Tatar halkı da onu davet ediyor demiş. Dün de Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya Erdoğan'ı da Ankara ziyaretinde gördüğünü belirtip o da ziyaret çağrısı yapmıştı. Mordor'da yaşamadığımızı görür bizim. Çok uzun süredir biz Rusya'yız. Yani burada bir egemen kültür meselesi var. Aslında biliyorsunuz dünyada küçük kültür, yani daha böyle küçük halk, nüfusları az halkların kültürleri var. Elbette onları da yaşatmak gerekiyor, dillerini, kültürlerini. Ama bir de mesela Amerika'ya gittiğiniz zaman İngilizcedir ve Anglo-Sakson kültürüdür. Fransa'da Fransız kültürüdür. İngiltere'de İngiliz kültürüdür. Hepsi iç içe geçmiştir ama bir tanesi daha güçlüdür. Öyledir zaten. 1300 tane kültür var ama hepsi egemen kültür olamıyor. Dolayısıyla Rusya Federasyonu'nda da tarihsel, sosyolojik olarak Rus kültürü, kimse de kendi Abassa Abas kültüründen, Tatarsa Tatar kültüründen ödün vermek zorunda kalmıyor aynı zamanda. Onu kastetmiş herhalde. Biz de Rusya'yız zaten diyor. Efendim, Libya'da Tobruk Meclisi'nden Cenevre'deki Libya ateşkes görüşmelerine katılım için şart koşmuşlar. Meclis onayı, Tobruk Meclisi, uluslararası toplumun da tanıdığı bir meclis. Özellikle onun onayı alınmadan hiçbir hükümetin kabul edilmemesi dikkat çekici. Bakalım kısa süre içerisinde Berlin Konferansı gereği bir toplanma olması gerekiyor. BM bu arada Libya'da pek çok dedikodu olduğunu, medyada silahlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin insansız hava araçları, Türkiye'nin asker göndermesi, Sudanlı paralı askerler, Rus özel şirketleri var deniliyor ama biz varlığını doğrulayamıyoruz demiş. Öyle bir açıklama. Merkel'le Cumhurbaşkanı'nın Libya-Suriye konuşması var. Detayı yok. AB bu arada iki Türk'e Kıbrıs Rum kesiminin münhasır ekonomik bölgesinde keşif yapmaktan ötürü yaptırım kararı uygulanmasına karar vermiş. Amerika'da Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi boyunca 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım 2 hattının döşenmesi eğer tamamlanırsa buradan gaz alacak yatırımcı veya şirketlere yeni yaptırım paketi onaylayabileceği tehdidi savurmuş vaziyette. Amerikalılar çok rahatsızlar bu durumdan. Evet, vaktim biraz azaldı. Şimdi Glasgow'da Kasım'da Britanya'da iklim zirvesi var. Boris Johnson iklim meselesini aklı bir türlü ermiyormuş. Öyle demiş görevden kovduğu çevre bakanı. Açıklama yapmış. Bu arada İngilizler 2035'ten itibaren benzin yasaklıyorlarmış. Benzin ve dizel arabaları. Boris Johnson herhalde 2035'e kadar dayanmaz. Evet, Almanya ile ilgili bir haber var. 1 Mart itibariyle nitelikli iş gücü için kapıları açıyormuş Almanlar. Yaş sınırı olmadan, sektör kısıtlaması olmadan 6 aylık iş bulma vizesi ve hatta dil şartında da istisna yapıyorlar. Gitmek isteyenler ama tabii beyin göçü çok feci bir şey hakikaten. İnsanlar tabii sıkıntı yaşayınca kendi memleketlerinde mecburen gidebiliyorlar ülke dışına. Almanya da bunun yolunu açıyor kendi açısından. Evet, Yalta Konferansı dün yıl dönümüydü, 75. yıl dönümü. 3 ülkenin liderleri, Hitler Almanya'sına karşı Sovyetler Birliği, Britanya ve ABD liderleri bir araya gelmişlerdi. Onu anımsatalım. Hala bu sene 2. Dünya Savaşı'nın 75. yıl dönümü olduğu için pek çok anma olacak. Kutlama ve zafer kutlaması demek lazım. Yüzyılın anlaşmasındaki başlıklar Netanyahu. 2 Mart'ta şimdi İsrail'de seçimler var. Ürdün Vadisi ve Ölüdeniz'in kuzeyinin ilhakı meselesini seçim sonrasında bıraktıklarını duyurdu. Muhalefet de aynı vaatte bulunuyor. Eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter ise bu Trump'ın yüzyılın anlaşmasının uluslararası hukuku ihlal eden bir belge olduğunu söylemiş. Adil barış beklentilerini yerle bir ediyor demiş. Hamaney'in İsrail, İran'ın dini liderinin açıklaması var. Orta Doğu barış planı Trump'tan önce tarihe karışacak saptamasında bulunmuş kendisi. Trump'ın birliğin durumu konuşması. Ekonomik performansını övdü kendisinin. Dış politikada yaptıklarını övdü. Asker çekmekten bahsetti. Afganistan'da suçsuz yüz binleri öldürmek istemiyorum dedi. Pek çok başlık var. İşsizlik, yolsuzluğun azaltılması, en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi yaptım ben Amerika'yı dedi. Çin'e karşı stratejisinin işe yaradığını söyledi. En son işte birinci kısmı imzalanmıştı ama tabii bitmişti bu ticaret savaşı, gümrük duvarları. Yasa dışı göçmenlere kapı dışarı edileceksiniz mesajını verdiğini nasıl anlattı ballandırarak. Kasım Süleymani ve Bağdadi IŞİD liderini öldürdüğünü söyledi. İran'a ya çok gururlu bir halk bu ya aptallar dedi. Kısa sürede hani bizimle uzlaşın ekonomimiz düzelsin demeye getirdi. Afganistan'dan çekilme. Guaido Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider. O da izlemiş. Kaşıkçı'nın nişanlısı da izlemiş bu arada Trump'ın konuşmasını. Sonunda da Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanı. Bu arada birliğin durumu konuşmasını yapmadan önce elini uzatıyor, sıkmıyor Trump. O da konuşma metninin kopyasını cürt diye yırtmış böyle. Alıyor eline kağıdı, yırtıyor. Alıyor, yırtıyor. Hakikaten enteresan. Sormuşlar. O da demiş ki alternatifi düşünürse nazik olanı yaptım. Kafasına geçirebilirdik kağıtları demek ki. Efendim Iowa, yarın konuşacağız bu meseleyi, Amerika'ya bağlanacağız. Tartışmalı ön seçimler, Demokratik Parti biraz rezil oldu, fiyasko. Sonuçlarını %62'sini açıklayabildiler 19 saat sonra. Cumhuriyetçi Parti'de bir sıkıntı yok, Trump önde. Demokratlarda Pete Buttigieg'e %26.9'da birinci sırada, Bernie Sanders %25'le ikinci sırada çıktı. Birileri Bernie Sanders'a kumpas mı kuruyor Demokratik Parti'de? Fazla sosyalist mi buluyorlar? Aslında sosyalist de değil adamcağız. Sosyal demokrat diyebiliriz. Hakikaten enteresan. Böyle fiyasko görülmüş değil. Bu sene Amerika'da 2020 seçim senesi, başkanlık seçimi senesi. Dediğim gibi akşam da azil oylaması var. Türkiye saatiyle 12 gibi. Onu da anımsatmış olayım. Koronavirüse vaktim kalmadı ama ölü sayısının 491'e çıktığını, virüs teşhisi konularının sayısının 24.324 olduğunu anayım. Çin ana karasında 490 ölü, bir kişi de Hong Kong özel idari bölgesinde ölmüş vaziyette. Yurt dışında da vardı aslında, niye böyle bir rakam var? Dünya Ticaret Örgütü uğraşıyor, didiniyor. Ve o kadar da aslında hani Çin'e seyahati yasaklamaya gerektirecek bir durum olmadığını söylüyorlar. Hatta işte maskeler falan da engellemez bu işi diyor Dünya Sağlık Örgütü. Ama sıkıntılı tabii, hakikaten bir takım mal ihracatı Çin'den tabii çok fazla. Onlardan da geçebilir, işte anneden çocuğa geçer gibi bilgiler var. Son durum böyle, bir karantinalar var tabii. Vietnam'da 950 kişi, Güney Kore'de 16. koronavirüs vakası. İlaç geliştirme çabaları devam ediyor. Amerika'da bir şirketle anlaşmışlar, ilaç şirketiyle. Yine Ruslar tahliye uçağı da göndermişlerdi. Testlere başlamışlar ilaçla ilgili olarak. Böyle haberler var. Efendim bir ara verelim. Pearl Jam'den Just Breath'i dinleyelim. Az sonra Profesör Hasan Ünal'la birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Yes, I understand that every life must be end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, yeah, let's just breathe. All my sins never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
Teşekkür ederim. Ocak başında da yine konuşmuştuk Türk dış politikasını ama tabii çok sıcak günler yaşıyoruz aslında İdlib'de. Gerçi tarafların yumuşatıcı mesajları da eksik değil. Hem Rusya tarafından hem Türkiye tarafından. Cumhurbaşkanı'nın dün uçakta yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Türkiye'ye açısından stratejik önemine değinmesi, öfkeyle kalkan zararla oturur ifadeleri, başka konularda önemli işbirliklerinin olduğunu vurgulaması söz konusuydu. Ancak dünkü telefon görüşmesi sonrasında iki taraftan farklı açıklamalar geldi. Bugün Cumhurbaşkanı'nın bir de grup toplantısında yaptığı açıklamalar var ki Suriye ordusuna kendi topraklarını terk etmeleri, gözlem noktasının altına çekilmeleri için mühlet tanıyor Cumhurbaşkanı. Şimdi nasıl değerlendirmek lazım geldiğimiz noktayı, Rusya'nın tutumunu, Türkiye'nin tutumunu?
Şimdi yani son söyleyeceğimi isterseniz ilk başta söyleyeyim. Ben biliyorsunuz genellikle temkinli konuşmayı ve dikkatli cümleler seçmeyi severim ama bu defa bunda zorlanıyorum işin doğrusu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yaptığı grup toplantısı konuşmasını dinledikten sonra sanki krizin tırmanacağı
öyle mi?
İhtimalinin ağır bastığını görüyorum. Çünkü Suriye'ye verilen bu bir ultimatum. Yani diplomasi
Suriye'ye
dilinde,
mi Rusya'ya mı ultimatum?
İki tarafa da bir ultimatum var. Şöyle ultimatum Suriye'ye ama Rusya'ya da şu denilmiş oluyor. Yani bunu Suriye'ye yaptır. Yaptırtmazsan ben Suriye'ye yaptırırım anlamına geliyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı akabinde söyledikleriyle bunu teyit ediyor. Yani biz diyor gerilim öncesi O gözlem noktalarının gerisine çekilmesini istiyoruz Suriye'nin ve Şubat ayının sonuna kadar da süre veriyorum diyor. Yanılmıyorsam konuşmanın içinde milat tabirleri de vardı. Dedi ki bizim Suriye politikamız açısından bugün açıklayacaklarım bir milattır. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde ben şöyle değerlendiriyorum. Sanki Rusya uçağını düşürdüğümüzün hemen öncesindeki aşamadayız. Yani yeni bir Rus uçağı düşürmeye hazırlanıyormuşuz gibi. Tabii burada ben bir belki çok uygun olmasa da bir teşbih yapıyorum.
Teşbih, yani. Evet.
Bu defa bir Rus uçağı düşürmeyeceğiz ama şimdi Suriye bu dediğimiz sınırlara geri çekilmezse ki ihtimaller o yönde ki çekilmez. Yani çünkü
şimdi de hocam Soçi mutabakatı çok özür diliyorum lafınızı balla kesmiş olayım ama dün açıkçası ben dikkatle okudum Sergey Lavrov'un Rusya Dışişleri Bakanı'nın çok detaylı bir söyleşisi de vardı Rusya televizyonuna verdiği Rusya'ya verdiği söyleşi vardı burada tabii gazeteye, Rossiyskaya Gazeta'ya verdiği burada kendisi Türkiye'nin kilit önem taşıyan anlaşmaları yerine getirmediği M4 M5'in açılması 15-20 kilometrelik ağır silahlardan arındırılmış bölge ve en önemlisi tabii HTŞ %90'ın elinde tutan Nusra Cephesi'nin radikallerinin ayrılmadığı ılımlardan dolayısıyla da hani bu gelişmelerin olduğu bir de BM Güvenlik Konseyi listesindeki terörist grupların ateşkes rejimine dahil edilmeyeceğini de vurgulayan açıklamaları burada söz konusuydu. Şimdi biraz tabii yumuşatarak da söyleniyordu ama ben Rusya'nın daha önce de böyle dediğini biliyorum. Şimdi de daha açımlayarak uzunca böyle diyor. Böyle denilirken Rusya tarafından Suriye ordusunun yerine getirilmeyen Soçi anlaşmasını uyguladığı vurguları var. Bunu nasıl ne olacak? Yani Soçi öldü mü hakikaten? Çünkü öyle denilmişti birkaç gün önce. Ölmediyse o zaman hayata geçirilmesi normal olan değil mi?
Şimdi bir taraftan Soçi Antlaşması'nın metni üzerine yoğunlaşabiliriz. Burada sizin söylediğiniz gibi hakikaten Türkiye 2-3 konuyu yerine getirememiş durumda. Soçi imzalanırken Türkiye belki zamana oynuyordu bir süre. Ve o zaman içinde kendisinin desteklediği silahlı muhalifler dediği grupların yani bu Özgür Suriye Ordusu şimdiki Suriye Milli Ordusu gruplarının aslında diğerlerini alt ederek İdlib'deki kontrolü belki sağlayacağını düşündü. Bir kısım o İdlib'deki işte Nusracı ve diğer onların türevleri olan grupların da belki silahlarını bırakıp bu tarafa döneceğini falan ümit etti. Ama daha sonraki aylarda hepimiz takip ettik ki böyle olmadı. Tersine oldu.
Evet.
Yani Nusra ve diğerlerinin İdlib üzerindeki kontrolü çok daha belirgin hale geldi. Ve Türkiye'nin desteklediği unsurlar oradan atıldı.
Evet.
Şimdi ikinci bir şey bu M4 ve M5 karayolları açılamadı ve Lavrov'un bahsettiği o ağır silahların çekilmesiyle oluşturulacak koridor yapılamadı. Bunların yapılamaması şu, bu gruplar burada hakimiyet kurmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda tahrik de ediyorlar. Mesela Rusya havalanına saldırmaya çalışıyor, başka şeyler yapıyor.
Evet.
Aslında şunu söylemek lazım. Burada yapılan şey şu. Burada muhtemelen bir dünya istihbarat örgütü faaliyet halinde ve bunların ortak çabası şu. Türkiye ile Rusya'yı burada kapıştırmak. Aslında bizim belki de bunu bilerek hareket etmemiz lazımdı. Belki de bunu biliyoruz ama buna rağmen bir türlü İdlib'e yönelik politikamızda bir revizyona gidemiyoruz. Evet. İdlib'e ilişkin politikamızda bir revizyona gidemediğimiz gibi Suriye politikamızda da bir revizyona gidemiyoruz. Oysa bu ikisine de şiddetle ihtiyacımız var.
Evet.
Şimdi şu soruyu kendi kendimize sormamız lazım. Bizim kendimizin de terörist kabul ettiği grupların hakimiyetinde olan İdlib kenti ne kadar süreyle Suriye'nin etkili egemenliği dışında tutulacaktır? Yani biz diyoruz ki buraya operasyon yapmayın kardeşim. Peki bu ne kadar süre bekletilebilir? Şu anda Soçi mutabakatından bu yana 1,5 sene geçmiş.
Evet.
Şimdi ila nihaya bu böyle olursa o zaman Suriye toprak bütünlüğünü nasıl sağlayacak?
Evet.
Bunun cevabı nedir? Burada anladığım kadarıyla Türkiye şunu teşvik ediyor. Siyasi süreci teşvik edelim. Suriye'nin anayasa yapısıyla ilgili yeni bir anayasa yapılsın, yeni bir anayasal yapı ortaya çıksın. O zaman bu işte İdlib'dekiler falan da zaten bir tür otonom bölgeler haline gelecektir diye bekliyor herhalde.
O zaman otonom bölge mi istiyor Türkiye Suriye toprağı?
Yani başka nasıl izah edersiniz? Yani şöyle düşünelim. Türkiye milli mücadelesini verirken siz şimdi Doğu cephesindeki harekatı tamamladınız. Sakarya'da Yunan birliklerini durdurdunuz ve büyük taarruz yapıyorsunuz. Ve size deniliyor ki bunu yapma, siyasi bir çözüme gidelim. Ne olur?
Ne olur?
Anadolu'nun minimum 1/3, belki %40'ı kontrolünüz dışında kalır. Hı hı. Şimdi Suriye açısından da durum bu. Şimdi Suriye ve Rusya neden bir siyasi çözüm şeyine gitsin? Bir de şu var. Gidilse bile İdlib'deki özel durum şu, oradaki bu Nusra vesaire bunların büyük bir bölümü yabancı savaşçı.
Evet.
Bunların kontrolünde İdlib ne kadar devam edebilir?
Evet.
Yani bunlar Suriye'de değil büyük bir bölümü.
Evet.
Dolayısıyla bizim çıkmazımız burada yatıyor.
Hocam bir de bir şey soracağım. Şimdi
eğer göçse mesele ona da bir çare bulunabilir. Yani teknik olarak
Tampon kurulabilir sınırda belki. Evet. Hocam bir de Cumhurbaşkanı şimdi Türkiye hiç anmıyordu. Geçen sene başında yanılmıyorsam Vladimir Putin Adana mutabakatı hani bir ara formül geliştirmeye çalışıyor onlar da diplomatik olarak bu iş çatışmasız çözülsün. Türkiye Suriye topraklarından çatışmasız bir biçimde çekilebilsin diye her türlü fırsatı değerlendirmeye çalıştıklarını ben anlıyorum açıkçası. Attıkları adımlar. Adana mutabakatını almıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı da anıyor ama ben açıkçası çok anlayamadım. Cumhurbaşkanı hangi Adana mutabakatından söz ediyor? Diyor ki Adana mutabakatı Türkiye'nin gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı veriyor. Amerika'yı da davet etmediler. Herkes bize Suriye topraklarında ne işimiz var diyor ama biz gireriz çıkarız. Adana mutabakatı var diyor Cumhurbaşkanı. Kapı gibi diyor hatta elimizde kapı gibi Adana mutabakatı var diyor. Anlaşma gereği oradayız diyor. Şimdi Suriye yönetimini tanıdıklarını mı kastediyor burada? Çünkü Adana mutabakatı Suriye yönetimiyle yapıldı.
Aynen.
O zaman geliyor. Ne demek istiyor? Cumhurbaşkanı hangi Adana mutabakatından daha doğrusu bahsediyor?
Bir tek yerde bu doğru olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer oraya atıfta bulunuyorsa mantıklı olabilir. Ruslarla yaptığımız en son Soçi mutabakatı yani Barış Pınarı operasyonunun ardından yapılan. O Soçi mutabakatında Adana mutabakatına atıflar var ve Suriye'de var o mutabakatın içinde. O da ancak şöyle olabilir. Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması de PKK'ya karşı mücadele amacıyla ise Adana mutabakatı çerçevesinde değerlendirilebilir. Ama şimdi İdlib konusundaysa bu nasıl Adana mutabakatının içine alınır? Zor bir durum. Bir de genel olarak düşünülürse Adana mutabakatı iki devletin ortak iradesiyle uygulamaya konulmuş bir şey. Şimdi bir yandan Şam'daki hükümete söylemedik laf bırakmayacağız. Bir yandan Adana mutabakatı yürürlüktedir. Bu olmaz tabii. Ama eğer bu Adana mutabakatına yapılan atıflar gerçekten Adana mutabakatını istemek amaçlıysa bence olumlu düşünülebilir. Şöyle, o da ancak şöyle olur. Yani biz İdlib konusundaki politikamızı, Suriye politikamızı güncelleriz, revizyona tabi tutarız. Suriye'nin bütün topraklarında etkin egemenlik kurması esası üzerine bir yeni politika geliştiririz. Suriye'yi bütün terör örgütlerinden temizleriz ya da Suriye kendisi Rusya ile bunu yapar. Biz yardımcı oluruz sadece. Ondan sonra da biz Adana mutabakatını güncelleyerek O esaslar üzerinde Suriye ile yeni bir iyi ilişkiler dönemi başlatırız. Bu anlamlı. Hatta benim bir önerim var. Şu anda bile Rusya'nın yardımıyla Türkiye Suriye ile iki mutabakat imzalayabilir. Buna da üç devlet imza atabilir. Türkiye, Rusya ve Suriye. Biri Adana mutabakatının yürürlüğe alındığı, yeniden yürürlüğe konulduğu. Bu çerçevede iki ülkenin işte şu terör örgütlerinde, çünkü bunların adlarının da yazılarak yenilenmesi lazım, güncellenmesi lazım. Bunlara karşı ortak mücadele edileceğine dair. İki, Türkiye'deki Suriyelilerin en kısa zamanda ve iki hükümetin işbirliği halinde geri gönderileceklerine dair bir mutabakat. Evet. Bunlar yapılabilirse amenna, hiçbir sorun yok. Fakat bunların yani İdlib'deki fay hatları sert patladı. Bir küçük bir sarsıntıyla atlatılabilirdi ama benim beklediğimden çok daha sert oldu.
Hocam, Amerika'nın şimdi bir rolü var mı burada? James Jeffrey'nin bir takım açıklamaları oldu. Hatta enteresandır, Amerikalılar belki milat niteliği yükleyebiliriz. BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 mihenk taşı diyebiliriz sayılı karar tasarısı. Hatırlayalım, 2015 aralığında çıkan bu karar tasarısı Amerika'da mecbur kalmıştı bu karar tasarısı. Bu karar tasarısı Suriye'nin egemenlik toprak bütünlüğünden tutun da Esad'ın gitmesini içermemesi bakımından, yani dünya toplumunun diyelim, dünya uluslararası toplumun bunu kabullenmek zorunda kalmasından, El-Kaide ve El-Kaide bağlantılı unsurlar ve IŞİD'in hepsinin terör örgütü olarak tanımlanması ve onlarla savaşın, yani Rusya ve Suriye'nin bugün vermekte olduğu savaşında resmi diplomatik belgesi 2254 sayılı karar tasarısı. Şimdi enteresan bir biçimde Amerikalılar hem bu karar tasarısına atıf yapan açıklamalarda bulunuyorlar, hem de James Jeffrey canım oradaki hepsi artık El-Kaide değil diyor. Halbuki kendi temsilcileri Brett McGurk en büyük El-Kaide güvenli bölgesi, safe zone diye açıklama yapmıştı. 2018'e kadar kendisi temsilciydi. Amerikalılar ne yapıyorlar burada hocam?
Valla Amerikalılar kelimelerle oynama konusunda kendilerini çok kurnaz ve akıllı zannediyorlar. Kendisini akıllı zanneden genellikle yanılır. Amerika bize de PYD'ye için demişti ki bunlar zaten PKK değil ki, bunlar ayrı bir şey. Hatta o zaman şöyle olabilir: siz bizim S-400 almamıza niye karşı çıkıyorsunuz ki, biz de bunların adını İşte Şahin 700 falan gibi bir şeyle değiştirelim yani.
S-400 demeyelim, S-750
başka bir şey diyelim o zaman. Yani kendinizi akıllı, bir geri kalan herkese aptal mı zannediyorsunuz? Bu da buna benzer bir durum yani. Ama şu var bakın, ben mesela İdlib'de bir kimyasal saldırı mizanseni bekliyordum.
Evet. Onun haberleri geliyor.
Ama başka bir şey geldi. Onun da haberleri geliyor ayrıca. Şimdi burada şöyle bir şey var, yani İdlib'deki bu durumla ilgili hala benim mesela bu saldırıyla vesaireyle ilişkili olarak da gerçeklerin tümüyle oturmadığını düşünüyorum. Yani bizim oraya gönderdiğimiz takviye birliklere havan topuyla saldırıda bulunuluyor anladığım kadarıyla. Bu Suriye bugüne kadar ben yapmadım yani bizim birliklerimizden olmadı demediğine göre onun yaptığını düşünüyoruz. Ama yani bunun provokasyona da çok açık bir bölgede
hocam,
olduğumuzu unutmamak lazım.
Cihatçıları vuruyorlar doğruya. Anladığım kadarıyla araya girilmiş gibi bir durum olmuş. Ben karşılaştırmalı okuyunca onu anlıyorum. Doğru.
Eğer böyleyse Suriye'nin de açıklama yapması lazım.
Evet.
Yani şunu anlaması lazım Suriye'nin: 2012'de Türk savaş uçağını düşürmesi ne kadar aptalca bir girişim idiyse, böyle bir şey yapması daha aptalca, daha ahmakça bir girişim.
Evet.
Şu şey üzerinden gidilemez, legalite üzerine. Burası bizim topraklarımız, pek tabii ki yaparız. Yani yaparsanız o zaman işte zaten çok karışık olan ortamı daha karıştırmış olursunuz. Dolayısıyla aslında normalde bu gibi durumlarda bizim bildiğimiz diplomaside bir izahat isteme yöntemi vardır. Ha. Yani karşı taraftan izahat istersiniz. Alanda silahlı karşılığını verirsiniz ki vermişti Türk Silahlı Kuvvetleri. Sonra da dersiniz ki bir izahat verin bakalım, ne yaptınız siz, nedir bu? Dalga mı geçiyorsunuz denir. Karşı tarafta özür dileyecekse özür diler, yanlışsa yanlış oldu der ya da biz yapmadık der.
Evet.
O zaman kimin yaptığı ortaya çıkar. Mesela 4 Rus subayının öldürüldüğü söyleniyor Elbap tarafından ve bunu yapanların da Suriye Milli Ordusu'nun saldırısıyla gerçekleştiği, o sırada olduğuna dair yazılanlar var bugün basında. Şimdi bunların hepsine ilişkin etraflı, ayrıntılı, hakikaten açıklamalara ihtiyaç var. Yani Diplomaside bir laf vardı eskiden, teenni ile hareket etmek. Hı hı. Şimdi teenni unutuldu. Yani teenniye bence yeniden dönmek lazım. Ve bu gibi durumlarda da tamam, alanda ilk anda silahlı kuvvetler meşru müdafaa çerçevesinde mutlaka karşılığını fazlasıyla yerine getirmeli. Ama diplomasiye geniş alanlar bırakmak lazım.
Evet. Yani hocam tabii şimdi vaktimiz de kalmadı ama galiba böyle cihatçı unsurlar kesinlikle zaten ateşkesi kabul etmiyorlar. Silahları durdurmayı kabul etmiyorlar. Rejimi yıkmaktan vazgeçmiş değiller. Siz onları nasıl kontrol altına alacaksınız ki? Her yerde her yere geri gelir. Bizim askerlerimize de saldırabilirler. Nereden güveneceğiz biz El-Kaideci grupların, değil mi? Yani o gruplar ortalığı karıştırıyor. Asıl herhalde neden o gruplarla birlikte hareket edildiğini sorgulamak lazım. Çünkü sağları solları belli olmayan bir takım cihatçı unsurlar bunlar, değil mi?
Herhalde onlarla hareket etmiyoruz hocam. Ama şunu ilave edeyim söylediklerinizde. O cihatçı diye bildiklerimizin hangisi CIA elemanı, hangisi bilmem ne elemanı, onları da bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Yani Amerikalılar geçmişte kullandığı için evet.
Tabii canım, hangi düz alanda ne iş yaptığını, hangi köşeye köşeden ateş ettiğinde hangi amaçla yaptığını nereden bileceğiz yani?
Evet, evet.
Dolayısıyla
hocam,
bunlarla falan birliktelik söz konusu değil ama bir tek şey söyleyeyim.
Evet.
Eğer İdlib yüzünden Rusya'yla Filistin barış planı taslağından dolayı Amerika ve İsrail'le bütün ipleri koparacaksak Allah hakkımızda hayırlısını versin derim.
Evet. Peki hocam, çok teşekkürler. Vaktimizi de açtık ama ağzınıza
rica
sağlık.
Ederim.
Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Tekrar
İyi
konuşacağız. Çok teşekkürler.
Teşekkürler.
Evet. Efendim, Black Sabbath'tan birazcık dinleyelim. Vaktimizi açtık ama Zeitgeist. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.